Ayrım 6.
Kişinin aile adı, okuduğu üniversitenin adı veya üyesi olduğu kulübün adı değiştirilebilir ama yine de birinci sınıf olma özelliğini korur. Sosyal bilimciler bir kişi ya da ailenin sınıf statüsünü belirlemek için bir takım nicel ölçüler kullanırlar. Kentin bir bölgesi diğerinden daha iyi, daha yüksek bir sosyal prestiji yansıtan bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Aynı durum belirli meslekler ve belli bir miktarın üzerindeki maddi öğeler için de geçerlidir. Tüm bu değişkenler sayılabilir. Ölçülebilir, eşleştirilebilir ve karşılaştırılabilir. Nesneldir. Çeşitli sosyal sınıflar için rahatlıkla kullanılabilirler. C. Kamuoyu sosyal kategorinin açıklanması oldukça güç bir tipidir. Kamuoyu kentsel ve ticari toplumlarda büyük öneme sahiptir. Kamuoyu sosyal sınıf ve azınlık gibi ortak kişisel özelliklere sahip bir sosyal birimdir. Kamuoyu inançların nesnesi olduğu için sınıf ve azınlıkta daha da önemli olabilmektedir. Teknik anlamıyla kamuoyu ne genel bir toplam nüfusa ne de örgütlenmiş bir sosyal gruba işaret eder. Oysa bu kavramlar zaman zaman karşılaştırılmakta, birbiri yerine kullanılmaktadır. Kamuoyu, fiziki yakınlıkla belirlenen yığında ayrı bir sosyal birimdir. Bir tiyatrodaki izleyiciler yığın olarak adlandırılabilir. Çünkü izleyiciler aynı fiziki mekanda bulunmaktadırlar. Öte yandan bir TV komedyeni ekrandan tüm kamuoyuna seslenir. Bir konuşmacıya, yazara ve siyasetçiye hangi kamuoyunu etkilemeye çalışıyorsunuz diye sorulduğunda, aslında konuşmacının siyasetçinin veya diğerlerinin dikkatini nerede odaklaştırdığı öğrenilmek istenmektedir. Bu ise kamuoyunun birden fazla olabileceğini göstermektedir. Her bir kamuoyu kendi içinde alt birimlere ayrılabilir. Örneğin, tüketici kamuoyu, fark edenler, en iyi isteyenler veya gençler, ev kadınları, kentliler gibi alt birimlere ayrılabilir. İşçiler veya proleterler de aslında bir sınıf kategorisi değil, birer kamuoyudurlar. Polisiye veya bilim kurgu okuyucuları, spor kulüpleri yandaşları, entelektüeller, artistler ve benzeri gibi üstlendikleri tarafından yöneltilenler aslında bir kamuoyu oluştururlar. Yığın tanımı. Gerek kategoriler gerek yığınlar birlikte olan kişileri işaret ederler. Ayrıldıkları nokta, birlikte oluş tarzlarındaki farklılıklardan kaynaklanır. Sosyal yığındaki birliktelik oldukça zayıftır. Sosyal yığınların sınırları genellikle keyfi bir biçimde çizilir. Kentin okul alanı, eğlence alanı, iş alanı gibi. Sosyal yığının eksiksiz bir tanımını yapmak için şu öğeleri göz önünde tutmak gerekir. A. Yığını oluşturan kişiler oldukça anonimdir, birbirlerine yabancıdır. B. Sosyal yığın örgütlenmemiştir. Pozisyon ve işlevlerin oluşturduğu hiyerarşik bir yapıya sahip değildir. C. Fiziki mekan ne denli geniş olursa olsun, sosyal temas son derece sınırlıdır. D. Yığın içinde olanların davranışlarında kısıtlamalar, düzenlemeler yapmalarını gerektiren davranış kurallarının sayısı çok azdır. E. Sosyal yığınların çoğu bölgeseldir. Sadece belirli bir fizik çevre için önemlidir. F. Yığınların çoğu geçicidir. Yığın içindeki kişiler değişebilir, girer çıkar, birbirlerinin yerine geçebilirler. Yığınlaşma terimi genellikle yığın terimiyle eş anlamlı kullanılır. Ama bu sözcüğün sadece bir anlamı için geçerlidir. Yığınlaşma kişilerin bir kategoriye giriş sürecini ifade eder. Buna göre yeni bir eve taşınanlar komşularıyla yığınlaşırlar. Bir oyun izlemek için tiyatroya gidenler, bir inşaatı seyretmek için dikilenler yığınlaşırlar. Yığınlaşma sosyolojik açıdan ne sosyalizasyon ve özümseme süreçleri kadar önemlidir ne de onlarla eş anlamlıdır. Yığınlaşma kişilerin oluşturduğu birliktelikleri işaret ettiği sürece sosyal yığın ile eş anlamlıdır. Yığınlaşma kişilerin incelenmesinde bir odak noktası sağlar. Kentlerdeki apartmanlar tipik sosyal yığın örnekleridir. Apartmanlarda oturanlar arasında ilişki etkileşim yoktur. Ama her bir apartman dairesinde oturan aileler bir grup oluştururlar. Apartman grupların yığınını kapsar. Bireysel kişi bu yığın ve grup içinde bir birimdir. temel yığın çeşitleri. İnsan ilişkilerinin dinamik olması sosyal yığınların sınıflandırılmasını güçleştirmektedir. Sosyolojik terimlerin kullanılmasındaki zorluk, somut sosyal sistemdeki karmaşıklıktan kaynaklanmaktadır. İnsanlar basitçe nerede ise orada olmadıklarından, insanların girdikleri grup veya yığınlar da sürekli değişmektedir. Ayrıca yığın formları da ilk bakışta kolayca tanınabilecek nitelikte değildir. Bu güçlüklere karşın, değişen sosyal olguların izin verdiği ölçüde terimleri doğru kullanmak gerekir. Terminolojik güçlüklerin üstesinden gelebilmek için girişilen çabalardan biri, sosyal yığınları kalabalık, mob, izleyici, gösterici, oturan ve işlevsel yığınlar olarak sınıflamaktır. Bu terimlerin işaret ettiği kavram ve olgular, şu çok önemli iki öğeye sahiptirler. İçindeki kişiler fiziki bir mekanda bulunurlar ve kişiler arasında en alt düzeyde bir ilişki ve etkileşim vardır. A. Kalabalık, göreli olarak etkileşim içinde olmayan kişilerin oluşturduğu bir yığındır. Kalabalıktaki kişiler ne eş güdümlenmiştir ne de ortaklaşa bir işlevi yerine getirmektedirler. Sadece fiziki bir mekanı işgal etmektedirler. Ama kalabalıktaki bireyler yine de amaçsız ve şaşkın değildir. Her birey niye orada bulunduğunu açıklayabilecek bir sebep gösterebilir. Kalabalık barışçıldır ve heyecan göstermez. Şekilsizdir, sadece dıştan bakan kişide bir birim olduğu izlenimi uyandırır. Kalabalıklar tanınabilirler. Sosyologlar kalabalıkları çeşitli alt birimlere ayırabilirler. Bir süpermarkette alışveriş edenler ile trafikte yeşil ışığın yanmasını bekleyen kişiler veya stadyumda maç izleyenler birbirlerinden ayırt edilebilir. B. Mob, hem içsel hem dışsal kontrolden uzak yığınlardır. Düzensiz, kısa ömürlü ve çok sayıda bireyi içeren bir sosyal birimdir. Mobdaki kişiler yoğun bir duygu seline kapılmış gibidirler. Terim genellikle kötü anlamlı olarak kullanılır. Antisosyal ve savaşmaya hazır bir birime işaret eder. Mobu oluşturan kişiler genellikle bir protesto koyarlar. Moblar sokak isyanları şeklinde eylemler koyabilirler, söylentiler tarafından beslenir ve kitle liderlerince kışkırtılırlar. Mob içindeki bireyler arasında etkileşim en alt düzeydedir. Fakat hareketin lideri ile izleyiciler arasında yoğun bir ilişki vardır. Kalabalık ile mob arası en önemli fark da buradan kaynaklanır. Moblar arasında da mobun giriştiği protesto tipine göre bir ayrım yapılabilir. Irksal duygular, ekonomik sömürü, siyasal değişiklikler, dinsel fanatizmler temelinde protestolar konulabilir. C. İzleyici çeşitli gösterileri izleme, dinleme amacıyla bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bir sosyal yığındır. İzleyici sadece sınırlı bir mekanda bulunan birliktelikleri gösterir. İzleyici aktif bir gösterici olmamasından dolayı mobdan farklıdır. İzleyici, dinleyici veya gözleyicidir. Kalabalıktan farkları daha uzun süreli olmaları ve dikkatlerini daha yakın bir nesneye odaklaştırmalarından ileri gelir. İzleyicinin ortak uyarıcıya karşı tepkide bulunması beklenir. Nitekim izleyici uyarıcıya verdiği tepkinin çeşit ve derecesine göre değerlendirilir. Onaylayıcı veya yatsıyıcı, sessiz veya destekleyici, hoşlanan veya durgun gibi. İzleyici kendini izleten şeye göre sınıflandırılabilir. Tüm gösteri çeşitleri izleyici toplar. Spor yarışmaları, her tür söylevler, tiyatro ve filmler, münazaralar, güzellik yarışmaları gibi. D. Gösteri de bir sosyal yığın çeşididir. Gösterideki kişiler belirli fikir, inanç, eylem veya kişileri tanıtma amacıyla bir araya gelirler. Gösteriyi oluşturanlar sade birer gözleyici veya dinleyici değil fakat başkalarıyla birlikte bir takım ortaklaşa davranışlara fiilen katılan kişilerdir. Gösteri genellikle örgütlüdür. Fakat bu örgütlenme oldukça gevşek dokuludur ve çok az da olsa bir ön planlamaya dayanır. Gösteriler büyük kentlere özgü sosyal olgulardır. Gösterinin en önemli örnekleri olarak kitle toplantıları, siyasal mitingler, geçitler gösterilebilir. Gösteri bir kezlik olabilir. Savaşın bitişini kutlamak, işsizlerin yürüyüşü, ırksal, dini veya diğer zulümlere karşı protestoda bulunan bir din adamının sessiz yürüyüşü gibi. Bazı kentlerde ise her yıl kutlanan bazı özel günlerde çeşitli gösteriler düzenlenebilir. New York'taki St. Patrick'ler günü, New Orleans'taki Mardi Gras geçitleri gibi. E. Oturan yığınlar. Tüm büyük kentlerde karşımıza çıkarlar. Bir kentte yaşayan kişilerin oluşturduğu yığınlardır. Kişiler yakın yerlerde yaşayabilirler fakat yine de birbirlerini tanımayabilirler. Oturan yığınlar birbirlerine yabancıdırlar. Birbirleriyle hiçbir temas, etkileşim kurmazlar. Örgütlenmemişlerdir. Oturan yığınlar daha çok apartmanlarda, otellerde, pansiyonlarda karşımıza çıkarlar. Oturan yığın kavramı kentsel etnik topluluklarla karşılaştırıldıklarında daha iyi anlaşılabilirler. Kentsel etnik topluluklar, bir oturma alanında yaşayan ve aralarında birliktelik, temas, iletişim ve dostça paylaşma olan kişiler topluluğudur. Oturan yığınlar ise bu özelliklerin hiçbirine sahip değildirler. Oturan yığınların sayısı hacmi giderek artmaktadır. Bu konuda oturan yığınlarda bu yığınların oturma alanlarıyla özdeşleşmelerini sağlayacak bir topluluk bilincini yeniden uyandırma veya yaratmaya çalışan din adamları, siyasetçiler, iş adamları ve benzerinin girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. F. İşlevsel yığınlar. Yaşadıkları mekanın sınırları oldukça belirsiz bir biçimde çizilmiş kişilerin oluşturduğu yığınlardır. Örneğin polis mıntıkaları, okul alanları, posta bölgeleri belirli işlevsel amaçlara en uygun düşecek biçimde düzenlenmiştir. Bu alanlarda yaşayan kişilerin oluşturduğu birliktelikler, grup veya topluluk olarak adlandırılamaz. Bir alışveriş merkezinde, bir mali merkezde, bir tiyatro bölgesinde işlevde bulunan kişilerin oluşturduğu yığın, bir sosyal grubun özelliklerinden yoksundur. Bu mekanlarda yerine getirilen işlevlerin özelliği dolayısıyla da, işlevsel yığınlar oturan yığınlardan kolaylıkla ayırt edilebilirler. Kişi ve yığın. Yığınların rasyonel varlıklar olarak yeteneklerini gösteremeyen pasif sosyal canlılar sürüsü olduğu düşünülebilir. Ama şimdiye değin anlattıklarımızdan böyle bir düşüncenin yanlış olacağı ortaya çıkmıştır. Yığınlar sosyal kategoriler ile gruplar arası bir orta noktadır ve kişileri içerir. Her bireysel kişi bir birim olarak çeşitli yığınlarla ilişki içindedir. Bu ilişki çeşitli biçimlerde görülebilir. A. Kişi bir sosyal yığında zorunlu olarak yer alır. Hiç kimsenin, özellikle bir kentlinin sosyal yığınlardan kaçamayacağı açıktır. Kişi yığınların içindedir. Her zaman yığınların bir parçasıdır. Adresi, fizik varlığı ve yapıp ettikleri kişinin bir oturan yığına ve bir işlevsel yığına yerleştirilmesi için yeterlidir. Kişi kent içindeki her hareketinde kalabalık içinde yer alacak veya diğer yığın çeşitlerinden birinin üyesi durumuna girecektir. Kişinin yığınlardan uzak kalması pek olası değildir. B. Sosyal yığınlar yapılanmamış olduğu için birey yığın içinde herhangi bir statüye sahip olamaz. Sosyal statü başkalarının tanınması ve yargısı üzerine dayalıdır. Ayrıca kişinin statüsü her zaman başka pozisyonlarla ilişkili bir pozisyondur. Örneğin kişinin bir mob içinde bir statüye sahip olduğunun söylenmesi, sadece mobun lideri ile izleyicileri arasındaki farklılığın iyice kavranılmadığını gösterir. Ancak bireyin yığın dışındaki grubunda sahip olduğu statüsü, yığın içindeki durumundan etkilenebilir. Bireyin içinde bulunmayı seçtiği yığın çeşidi, grubundaki sosyal statüsünü etkileyebilir. C. Bireyin bir sosyal yığın içinde izleyeceği örüntülenmiş davranış biçimlerinin sayısı oldukça azdır. Alışveriş eden bir kalabalıktaki kadınların davranış biçimleri, bir dini törende izlenen davranış biçimlerinden epey farklıdır. İlkinde birbirini rahatlıkla itip kakabilen kadınlar, ikincisinde örüntülenmiş davranışlar sergilerler. Bir spor yarışması izleyenlerin davranış örüntüleri, bir senfoni konserinde gözlenen örüntülerden çok daha serbest olacaktır. Hatta sporun tipine göre bile izleyicilerin davranış örüntüleri değişme gösterecektir. Kişinin davranışlarındaki bu değişmeler, kişinin yığında karşılaştığı diğer kişilerle olan etkileşiminden değil, içinde bulunduğu yığının tipinden kaynaklanır. D. Yığın içindeki kişi sosyal davranış değil fakat kolektif davranış sergiler. Bir başka deyişle yığın içindeki kişi kendiliğinden diğerleriyle aynı davranışları yapar. O ne başkalarına karşı, ne başkaları için, ne de başkaları iledir. Sosyal davranış iletişim, temas ve etkileşime sahiptir ve bu haliyle de sosyal gruplar içinde gözlenir. Sosyal davranışa yığın içinde rastlayamayız. Ancak kolektif davranışta bir sosyal etkiye sahiptir. Örneğin kalabalık tarafından izlenen inşaat işçileri daha hızlı, daha düzenli ve daha verimli bir çalışmaya koyulurlar. Aynı biçimde kalabalığın uğultusu ve izleyicilerin alkışları da amaçlı ve etkilidir. E. Bireysel kişi kimliğini sosyal yığın içinde eritmeye yönelebilir. Bu bireyin kesin kararına dayalı olmaktan çok sosyal yığınların doğasının bir sonucudur. Özellikle yürüyüşler, geçitler, bir bireyin sesinin güçlükle duyulduğu veya bireyin kendini ifade etmeyi gerekli görmediği gösterilerde anonimlik ve başkasına ilişkin kişisel bilgi yoksunluğu söz konusudur. F. Çok iyi bilinen bir gerçek de şudur. Kişisel sorumluluk sosyal yığınlarda giderek azalır. Kalabalığın bir parçası olmak veya mobu izlemek demek, bireyin kolektif eylem uğruna kendi sorumluluğunu bırakması demektir. Bu durumlarda kişinin yaptıklarının çoğu kendiliğinden ve yansımasızdır. Kalabalık ruhu kişilerin geçici de olsa bir araya toplanmalarında oldukça etkilidir. Öte yandan kişinin taşınma olasılığının yüksekliği ve anonimlik yüzünden oturan yığınlarda kişisel sorumsuzluk epey fazladır. 4. Gruplar ve birlikler. Grupların özellikleri, gruplara hazırlanma, grup sınıflamaları, grupların ortak temelleri, temel gruplar, gruplar ve birlikler, birincil gruplar, ikincil gruplar, birlikler ve yığınlar. Gruplar ve birlikler. Kişi çeşitli birlikteliklerde bir birim olarak yer alabilir. Ama bu birlikteliklerin hepsi bir sosyal grup olarak nitelendirilemezler. Grup içindeki insanlar birbirleriyle ilişki kurarlar. Aralarında etkileşim örüntüleri oluştururlar. Grup kısaca karşılıklı ilişkide bulunan insanlar olarak tanımlanır. Grup, kategori ve yığın farklı gerçekliklere işaret eden kavramlardır. Yığın etkileşimsiz bir fiziki yakınlıktır. Burada grup yaşamının kökenleri, hayvan sürüsünden insan toplumuna nasıl bir evrim geçirildiği, sosyal sözleşmenin nasıl oluşturulduğu gibi şiirsel açıklamalar üzerinde durulmayacaktır. Onun yerine, çağdaş sosyal yaşama ilişkin olgusal verilere dayanarak, zamanda başlayıp bir süre devam eden, sonra da varlığını yitiren belirli gruplar üzerinde durulacaktır. Grup yaşamı ve sosyal ilişkiler kişilerin varlığı ile birlikte bir varoluş gösterirler. Kategori ve yığınlar gibi gruplarda insanların yaşadığı her yerde evrensel olarak bulunurlar. Nerede kişi varsa orada grup da vardır. Nerede kişi yoksa orada grup yoktur. Grupların özellikleri. Grup terimi sosyolojik açıdan yukarıda belirtilmiş olduğundan çok daha ince bir anlama sahiptir. Grup teriminin açıklaması şu anlamlara işaret etmelidir. A. Grup olarak adlandırılan sosyal birim hem üyelerince hem de dışarıdaki gözlemcilerce tanınabilmelidir. Bu her grup üyesi diğer üye ve üye olmayanlar tarafından tanınmalıdır demek değildir. Gizli dernek, loca, yarenlik gibi grupların üyelerinin adları saklı tutulur. Ama bu grupların varlıklarını herkes bilir. Büyük kentlerde çok sayıda gruplar bulunur. Hiçbir birey de bunların hepsini bilemez. Fakat bu gruplar yine de bilinebilir. Bilimsel araştırmalara konu edilebilirler. B. Grupların sosyal yapıları vardır. Çünkü gruba katılan her üye diğer pozisyonlarla ilişkili bir pozisyona sahiptir. Sosyal tabakalaşma veya sosyal statü mevkilenmesi en küçük gayri resmi gruplaşmada bile bulunur. C. Gruptaki her üye kendi sosyal rolünü oynar. Böylece grup katılımı gerçekleşmiş olur. Üyeler rollerini oynamaktan vazgeçerlerse grup da ortadan kalkar. Örgütlenmiş tarzda herhangi bir kişisel eylemin bulunmadığı grubu düşünmek olanaksızdır. D. Grubun sürekliliği için karşılıklı ilişkiler son derece önemlidir. Bir başka deyişle, grup üyeleri arasında iletişim ve temas olmalıdır. Tek yönlü bir sosyal süreç olamaz. Sosyal süreç birlikte veya karşılıklı olmalıdır. E. Her grup içinde rollerin oynandığı yolları etkileyen davranış normlarına sahiptir. Davranış normlarının yazılı olması, yönetmeliklere geçmiş olması zorunlu değildir. Davranış normları grup üyeleri tarafından bilinen, anlaşılan ve izlenen davranış örüntüleridir. F. Grup üyeleri belirli ortak ilgi ve değerleri paylaşırlar. Söz konusu ortak ilgi ve değerlere bazı gruplarda özenle sahip çıkılır. Bazı gruplarda ise ortak ilgi ve çıkarlar son derece belirsiz olabilir. Böyle örneklerde ortak ilgi ve çıkarların varlığı ancak değerlerde bir çatışma çıkması ve bu çatışmanın grubun dağılmasına yol açması halinde anlaşılır. G. Grup eyleminin yöneldiği bazı sosyal hedefler bulunmalıdır. Her grup farklı derecelerde olmakla birlikte yine de bir veya birkaç amaca sahiptir. Hedef, grubun niçin veya hangi sebeple var olduğu sorusunun yanıtını oluşturur.